Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Rahmet Toplumu başlıklı yazıyı sunacağız. İslam medeniyetinin toplum yapısı hakkında neler söylersiniz? Tarihte ecdadımız nasıl bir toplum yapısı inşa etti? Günümüz dünyasında o sosyal dokuyu, toplum hayatındaki o ahlaki yapıyı yeniden nasıl ihya edebiliriz? Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinin 110. ayeti kerimesinde "Siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırırsınız" buyuruyor. Bakara suresinin 143. ayetinde de "İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, İslam'ın şahidi olmanız, İslam'ı temsil edebilmeniz, Resul'ün de size şahit olması için sizi mutedil, hayırhah bir millet kıldık" buyuruyor. Böylece biz kullarının yeryüzünde Hakk'ın temsilcisi olan ve gönlünden rahmet tevzi eden hayırlı bir ümmet olmamızı, bir rahmet toplumu olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. Rabbimizin dostluğuna da bu şekilde nail olabiliriz. Yine bu şekilde, "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de." Ayeti kerimesinin müjdesine ererek, o zor geçitlerde, o zor günlerde Cenab-ı Hak'ta dostluğun, ihsan ve ikramlarına mazhar olabiliriz inşallah. İnsanlık ancak İslam şahsiyet ve karakterini kazandığında rahmet toplumu ortaya çıkar. Nitekim asr-ı saadet devri, Hulefai Raşid'in devri, Emevilerin Ömer bin Abdülaziz devri, Endülüs İspanya'nın ilk 3 asrı, Osmanlı'nın ilk 3 asrı. İşte bütün bu devirlerde insanlık rahmet toplumunun nasıl olması gerektiğinin zirve tezahürlerini müşahede etmiştir. Bu rahmet toplumu dünyada büyük bir faziletler medeniyeti inşa etti. Bu nasıl bir medeniyettir? İnsanlıkta bir medeniyetti bugünün tam tersine. Ahlakta bir medeniyetti, ilimde bir medeniyetti, içtimai ve iktisadi hayatta bir medeniyetti, sanatta, mimaride, edebiyatta müstesna bir medeniyet meydana getirdi. Medeniyet yalnız İslam'da, bugün başka yerde bir medeniyet yok. Bir Afrikalıya soralım, sizin memleketinizden hiç medeniyet geçti mi diye. Nasıl Amerika'ya köle olarak taşındıklarını soralım. Nasıl memleketlerinin sömürüldüğünü soralım ki o medeniyet getirdiğini söyleyenlerin yüzlerindeki maskeler düşsün. Hangi medeniyet? Yine 2. Cihan Harbi'ne baktığımız zaman 30 milyon insan katledildi. 1945'te Japonya'nın iki şehri kömüre döndü. İnsan, kadın, çocuk, ağaç, toprak. Hepsi kömür oldu. Yaklaşık 6 milyon Yahudi gaz odalarında katledildi, fırınlarda yakıldı, sabun yapıldı. Hangi medeniyet bu, ne medeniyeti bu? Bugün de görüyoruz. Suriye'ye bakalım, Yemen'e bakalım, Mısır'a bakalım, Filistin'e bakalım, Gazze'ye bakalım. Hangi medeniyet bu, ne medeniyeti bu? İnsanları çiğneyerek, merhameti kazıyarak, yeryüzünü matem ülkelerine çevirerek mi medeniyet gelecek? Esas medeniyet İslam'da. İslam medeniyetinin insanları nasıl insanlardı? Bir misal. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'dan evvel sert ve haşin mizaçlıydı. O Ömer eriyip gitti, onun yerine gözü yaşlı, gönlü şefkat ve merhamet dolu, daima ümmetin saadetini düşünen, yüksek mesuliyet şuuruna sahip bir Hazreti Ömer geldi. Fırat'ın kenarında bir kuzu zayi olsa, bu sebeple Allah'ın beni hesaba çekmesinden korkarım dedi. Kendisini sürekli bir nefis muhasebesine tabi tuttu. geceleri sırtında erzak çuvalıyla mahalleleri dolaşıp zayıfların, muhtaçların yanı başında bulundu. Yetimlerin, öksüzlerin ve kimsesizlerin kimsesi oldu. Kırık gönülleri teselli etmeden, onların gözyaşlarını silmeden, onlara tebessüm ettirmeden gönlü huzur bulmadı. Kul hakkı hassasiyeti, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin mesuliyeti. Peygamber Efendimiz vefat ederken dahi iki şey üzerinde şiddette durdu. Enes radıyallahu anh diyor ki, vefatı esnasında Resulullah'ın yanındaydık. Bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi. Sonra da şöyle buyurdu. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Sonra namaz, namaz diye tekrar etmeye başladı. Sesi duyulmaz olunca bile mübarek ruhu çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar edip durdular. Yani Efendimiz bir ümmetinin kurtuluşu için bilhassa namaza ve emrimiz altındakilerin hukukuna dikkat etmemizi, dul, yetim ve kimsesizlere sahip çıkmamızı emir buyurdular. Bugün dünya maalesef dullarla, yetimlerle, kimsesizlerle doldu. Yine Hazreti Ömer'in kul hakkı hassasiyetine dair bir misal vereceğim. İyas bin Seleme babasından şöyle naklediyor. Hazreti Ömer çarşıya uğramıştı. Elinde bir asa vardı. Asayı bana doğru sallayarak, "Tabii o zamanlar yollar dar, Müslümanların yolunu kapatma, yolu aç." dedi. Asa elbisemin ucuna geldi. Bir sonraki sene tekrar karşılaşınca bana, "Seleme, hacca gidecek misin?" diye sordu. "Evet" deyince elimden tutup beni evine götürdü. Bana 600 dirhem verdi ve "Bunları hac yolunda kullanırsın. Şunu bil ki bunlar sana salladığım asaya karşılıktır." dedi. Ben, "Ey müminlerin emiri, bahsettiğin asa meselesini hatırlayamadım." dedim. O da, "Bense hiç unutamadım." dedi. Bu da çok mühim. Yarın kul haklarıyla karşı karşıya geleceğiz öbür tarafta. "Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin kafidir." denilecek. O dosyalar açılacak. O dosyalarda kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Zerreler bir yağmur gibi o gün önümüze dökülecek. Bunun için Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. "Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvaylığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malı ile ilgili bir hak varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir." Efendimizin terbiyesiyle o cahiliye vahşetinden nasıl bir medeni insan vücuda geldi? Ebu Bekir Efendimizin terbiyesi ayrı, Ömer Efendimizin terbiyesi ayrı, Hazreti Hamza'yı şehit eden Habeşli Vahşi'nin de terbiyesi ayrıydı. Habeşli Vahşi İslam'la şereflendikten sonra "Acaba beni affeder mi?" diye yüreği titrer hale geldi. İç dünyasında daima bu ihtilaçları yaşamaya başladı. Sütçü kızının takvası, "Bu kız hangi mektepte yetişti? Annesi, kızım süte su kat, merak etme halife görmez" dediğinde, "Anne, halife görmez ama Allah görmez mi?" dedi. Ömer bin Abdülaziz, hanımı Fatıma anlatıyor. Bir gün Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdim. Namazgahında oturmuş, elini alnına dayamış, durmadan ağlıyor, gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ona niçin bu halde olduğunu sordum. Bana dedi ki, ''Fatıma, bu ümmetin en ağır yükü benim omuzlarımda. Ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, giyecek elbisesi olmayanlar, boynu bükük yetimler, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyarındaki Müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar, aile efradı kalabalık olan fakir aile reisleri. Yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe yükümün altında eziliyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse, Resulullah bunlar için bana itaat ve serzenişte bulunursa ben nasıl cevap vereceğim? Hanımı Fatıma devamla der ki, onun ibadeti sizlerinki kadardı. Lakin gece yatakta Allah korkusunu ve kıyamet hesabını tefekkürden öyle bir hale gelirdi ki, haşyetullah'la kalbi çarpmaya başlardı. Sanki suya düşmüş yahut avuç içine alınmış bir kuş gibi çırpınırdı. Ben de onun bu haline dayanamayıp yorganın üstüne örterdim ve kendi kendime, keşke idarecilik mesuliyeti bize tevdi edilmeseydi. Keşke o vazifeyle aramızdaki uzaklık güneşle dünya arasındaki mesafe kadar olsaydı derdim. Değerli dinleyenler, önümüzdeki sayı devam edecek notuyla yazı burada noktalanıyor. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gençlerle 12 soru cevap başlıklı bölümde rahmet toplumu başlığıyla yer alan yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Sırada Adem Ergül imzalı, zannımca bana öyle geliyor ki başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan olarak çoğu zaman zanlarla hareket ederiz. Zan, Arapçada bir kelimedir ve sözlükte farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Kesin bilginin zıddı, yanlış olma ihtimali olan kanaat manasında kullanıldığı gibi, yerine göre ilim, düşünüp taşınarak ulaşılan nihai sonuç anlamında da kullanılır. Ancak biz bu yazıda zannın kesinleşmemiş bilgi anlamı üzerinde duracağız. Teknoloji ve iletişim vasıtalarının gelişmesi neticesinde sosyal medya gürültüsünün neredeyse her şeyi bastırdığı ve hakimiyeti altına aldığı günümüzde hakikatlerin değil daha çok algıların etkili olduğu bir dünyada yaşar olduk. Hakka batıl, batıla hak libası giydirmek hiç de zor değil. En masum bir insanı kısa bir sürede en hakir bir duruma düşürmek mümkün olduğu gibi en müptezel birini de yıldızlaştırmak sıradan bir iş. Böylesi ortamlarda hakikati araştırmaya da neredeyse kimsenin vakti yok. Yani dedikodunun küreselleştiği ve bir çığ gibi karşı konulamaz güce ulaştığı bir dönemi yaşıyoruz. İlim, irfan, basiret, feraset değil, zanların, vehimlerin ve mesnetsiz kanaatlerin gölgesinde kararların aceleyle verildiği hız çağının insanları olduk. Nice gizli zulümlerin kolayca ve çoğu zamanda farkında olmadan işlendiği, kul hakkı hassasiyetlerinin büyük oranda kaybolduğu böylesi ortamlarda zanna dayalı hüküm vermekten kaçınmak da zorlaşmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhterem zevceleri ve müminlerin annelerinden olan Hazreti Ayşe validemiz hakkında münafıklar tarafından bir iftira kampanyası başlatılmıştı. Kimi müminler de bu dedikoduya ses çıkarmamış ve belki de içlerine bir vesvese de düşmüştü ki Rabbimiz onların bu hallerini doğru bir tutum olarak görmemiş ve kendilerini şöyle ikaz etmiştir. Ey müminler! Böylesi bir iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Evet, zannın tümünden kaçınmak ya da hayatın tamamını kesin bilgi üzerine kurmak kolay değildir. Hayat çoğu zaman zanlı galipler üzerine kurulur. Fakat öyle konular vardır ki oralarda zanla hareket etmek nice günahlara, zulümlere ve haksızlıklara sebep olacaktır. İmana dair meselelerde yani inanç alanlarında zanla hareket etmek hiçbir zaman doğru bulunmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de kafir, müşrik ve münafıkların zanna tabi olduklarına dikkat çekilerek böylesi zanların hakikat namına hiçbir değerinin olmadığı sıkça vurgulanmıştır. Oysa onların bu konuda meleklerin erkek ya da dişi oldukları hususunda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar putperestler, sadece zanlarına, kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. İnanç alanları ile ilgili bilgilerde şüpheye yer verilmez. Bana göre şöyle diyerek bir inanç alanı oluşturulamaz. Böylesi girişimler saptırıcı fikir ve beyanlardır. İnanç alanı ancak Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki açık beyanları ve Allah Resulü'nden bize kadar geldiği kesin olan mütevatir bilgilerle oluşur. Özellikle gayb alemine ve ahiret ahvaline dair konularda sorumsuzca söylenen ve inanılan nice hurafeler olmuştur ki bunun hak katında elbette vebali pek büyüktür. Allah hakkında öyle zanlar vardır ki çok şey kaybettirir ve belki manen helake götürür. Vaktiyle siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu zannınız sizi mahvetti, sonunda kaybedenlerden oldunuz. İnsanlar hakkında ceza verirken de zanla amel edilmez. Şüphenin olduğu yerde tedbir ve terbiye maksatlı bazı cezalar, tazir cezaları söz konusu olsa bile büyük cezalar verilemez. Ahlaki bakımdansa, özellikle hiçbir delile ve emareye dayanmayan, sadece hissiyata ve dedikodulara bakarak birileri hakkında zanla amel etmenin günahlara kapı aralayabileceğine şöyle dikkat çekilmiştir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, çünkü bazı zanlar günahtır. Allah Resulü'nün şu ifadeleri de kişiler hakkında hüküm verirken delilsiz ve emaresiz zanla hareket etmenin, özellikle içimizde tam bir kanaat oluşmadan bir takım kuruntularla insanları yaralı ve ayıplı görmenin ya da göstermenin en büyük günahlardan biri olan yalanla eşdeğer olduğuna işaret eder. Zandan sakınınız, çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Başkaları hakkında suizanda bulunmak günahlar arasında sayılırken, hüsn-i zanda bulunmak da tavsiye edilmiştir. Birilerine tabi olmak söz konusu olunca da, bilgi ve delille hareket etmeyenlere tabi olmamak gerektiği beyan edilmiştir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Bu ayeti kerimenin işaret ettiği bir diğer hakikat de insanların çoğunun bilgi ve basiret üzere değil, vehim, zan ve tahminle hareket ettikleri ve dolayısıyla sayı itibarıyla çokluğun her zaman hakikati ifade etmeyebileceği gerçeğidir. Çağdaş dünyanın genel kabulü bir şeyin hakikat olduğunu gösteren bir delil değildir. Hususiyle haktan gelen bilgiler varken bunları bırakıp insan kalabalıklarının hevalarına tabi olmak, dalalet yollarının yolcusu olmaktır. Bu yolların götüreceği yerler de dünyevi ve uhrevi cehennem çukurlarıdır. Öyleyse var olan hakikatleri merkeze aldıktan sonra hakikat arayıcısı olmayı hiçbir zaman ihmal etmeyen bir hayat tarzı oluşturmalıdır. Delilsiz zanlarla hareket etmeyi değil, en azından zanlı galip ve hüsnü zanlı esas alarak bir değerlendirme yapabilme becerisini kazanabilmelidir. Zanlarımızı hakikat zannetmekten ya da birilerinin zannını hakikatin yegane adresi görme yanlışlığından da uzak durabilmelidir. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül imzalı "Zannımca Bana Öyle Geliyor Ki" başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Belemir Kopuz imzalı "Bizi Özümüz Diriltebilir" başlıklı yazıyı sunacağız Sesi Dergi'de. Özümüzden vurdular bizi. Özümüzü alıp dışımıza koydular. Dediler ki, bak bu din şu diğer tarafta da hayat. Özümüz dışımızda kalınca biz özsüz ve öksüz kaldık. Eksik yetiştik. Yanlış anladık, bir türlü tamamlanamadık. Hayat ve din, yaşamak ve inanmak, bilim ve insan. Kategorize etme şekillerimiz farklı olsa da temelinde aynı probleme değiyor derdimiz. Birbirinden ayrılamayacakları ayırdık. Hayata, yaşamaya ve bilime kapılarak sadece akılla ilerleyenlerimiz kalplerinden vuruldular. Din, inanmak ve İslam'ı ilk bahsettiğimiz üçlüden ayrı tutarak ilerleyenlerimiz bu kuvvetleri hayata geçirecek tatbik sahasını kaybettiklerinden, akıllarından vuruldular. Bize bir oyun oynandı, evet. Bölünemeyecek kadar tam bir bütünde sen hangi tarafsın dendi. Kaybolduk kendi sokaklarımızda. Kah akla dayandık, ilerledik, ruhsuz kaldık. Ahlakı, merhameti, hürmeti ve edebi ölçmeye formüllerimiz yetişemedi. Kah kalbi tuttuk, koştuk, akıllara hitap edemediğimizden cevapsız kaldık. Neden diyeni susturduk, nasıl diyene şşt ayıp öyle dedik, niçin diyeni yargıladık. İnsan kalbinin atması ve aklının çalışmasıyla tam ve bütün sayılırken, bize akıl mı kalp mi dendi. Nereyi tutacağımızı bilemedik, tutunamadık. Şimdi fark ettiğimiz bu halimizde en kırık yerlerimizden başlayalım dirilmeye. Şunu savunuyorum ki, din zaten hayattır. Yaşamak zaten inanmaktır. Bilim İslam'dır. Konu zihnimde şöyle toparlanıyor. Bediüzzaman Said Nursi'ye lise talebeleri gelip sormuşlar. Bize Halık'ımızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar diye. Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisanı mahsusi ile mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyor. Muallimleri değil, onları dinleyiniz diye cevap vermiş. Anladığım şu, hayat bize dini anlatıyor. Yaşamak inanmayı ders veriyor. Bilim zaten İslam'a çıkan en güzel delil. Şimdi bunca bölücü bakış açısına karşı bölünüp taraf olmayı, ne kadar ilerlesek de hep eksik kalmayı değil, aklı ve kalbi, hayatı ve dini, yaşamayı ve İslam'ı ruhumuzda birleştirmeyi, böyle yükselmeyi, böyle yeşermeyi tercih edelim. Yaşayalım din ve İslam'ı özümüzde tutarak. Böyle bir hayat zaten bütünüyle ders olur. ilim olur bize. Sabrı merak ettiğimizde psikolojiye baktığımız kadar çiçeğe de bakalım. Hıfz esmasını anlamadığımızda kitap karıştırırken bir çekirdeğin bir sonraki yılda meyve verişini temaşa edelim. Matematiğin içinde çözümlenirken bilelim ki her şey nizamdır, mizandır, dengedir, ölçüdür alemde. Kuddüs'e mi merak saldık? İnsan eli değmemiş her yerin temizliğine bakalım. Dünyayı böyle temizleyen günahlarımı da temizler ümidiyle dolalım. Sorularımızı ve ilerleyişimizi tek yöne sığdırmaya çalışmayalım. Biz tüm yönleri özümüzde birleştirebilecek kadar güçlüyüz. Belemir Kopuz imzalı Bizi Özümüz Diriltebilir başlıklı yazıyı paylaştık Sessiz Dergi'de. Genç Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından değerli dinleyenlerimiz son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com internet adresimizden arşiv bölümünden Sesli Dergi'de bulabilir, tekrar dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.